Ayrım 24, sayfa 187, 19. bölüm. Yalvaç ile Güngör'ün beyaz Renault'su Karacaahmet mezarlığının içinde idare binasının önünde bekliyordu beni. Güngör, arabanın burnuna oturmuş, taşların üzerindeki isimleri okur gibi merakla az ötedeki mezarlara bakıyordu. Plymouth'umu Renault'un yanına çekerek indim. Hava açmış, istekli bir bahar güneşi mezarlığın ıslak toprağını kurutmaya çalışıyordu. Toprak, ölümün o kadar da korkulacak bir şey olmadığını kanıtlamak istermişçesine mis gibi kokuyordu. Belki de bu koku yüzünden eninde sonunda benim de benzerlerinden birinde kalıbımı dinlendireceğim mezarlara bakarken mezarlığa her gidişimde hissettiğim o saygıyla karışık ürkütücü duyguya bu defa kapılmadım. Merhaba diyerek yaklaştım Güngör'e. Selamımı almak yerine tam zamanında geldiniz dedi. Bunları söylerken saatine bakmayı ihmal etmemişti. Sizin gecikeceğinizi sanırken adli tıp görevlileri gecikti. Neden gecikeceğimi düşündünüz diye sordum. O anda arabanın kapısı açılmış, Yalvaç da aşağı inmişti. Ama sorumu Güngör yanıtladı. Dün bütün öğleden sonra içince sabah biraz zor kalkacağınızı düşündük. Ne demek istiyordu bu adam? Yoksa dün Müfit'le buluştuğumu öğrenmişler miydi? Anlamamazlığa vurdum. Nasıl? Elindeki gazeteyi burnuma doğru uzatan Yalvaç araya girdi. Dün konuştuklarınızı unuttuysanız dedi, arkadaşınız Arif'in yazısını okuyunca hatırlarsınız. Ne? Adi herif. Yoksa yazısında benden mi bahsetmişti? Yalvaç'a yanıt vermeden önce uzattığı gazeteyi alarak Arif'in yazısının bulunduğu sayfayı aramaya başladım. Birinci sayfadan giriş yapmış, devamı 19'da diye açıkladı Yalvaç. Sesinde ihanete uğramış birinin incinmişliği seziliyordu. Birinci sayfayı çevirince ortalara doğru bir yerde Susurluk Hortladı başlığıyla karşılaşıverdim. Başlığın altındaki spotta Aşiret Reisi Bekir Kaytan, Nihal Uzunel, Yüzbaşı Rıfat Başoğlu ve Doğan Sözmen cinayetlerinin üstündeki sır perdesi aralanıyor. Doğan Sözmen'in gazeteci kardeşi Adnan Sözmen'in de ve üst düzey bir emniyet görevlisinin açıklamalarına göre olayın arkasında Susurluk'takine benzer bir çete var. Yazıların yanında da bizim Arif'in ağzı kulaklarına varan küçük bir fotoğrafı yer alıyordu. Yazının devamını okumak için 19. sayfayı çevirdim. Sayfanın tümü bu habere ayrılmıştı. Anlaşılan Bahri Narman oldukça cömert davranmıştı Arif'e. Şevki Pince kudurmuştur kıskançlığından. Yazıyı okudukça ben de öfkeden kuduruyordum. Sanki ona beni bu işe bulaştırma dememişim gibi. Dün ne konuştuysak harfi harfine döktürmüştü eşi ola eşek. Cebinde bir teyp taşıyor olmalıydı. Yoksa bu kadar ayrıntıyı nasıl hatırlayacak? İki de kutu açmış, birine bizim Doğan'ın biyografisini, ötekinde de Susurluk davasının kronolojisini eklemişti. Ayrıca sayfada öldürülen aşiret reisi Bekir Kaytan'ın, sevgilisi Nihal Uzunel'in, sabık Yüzbaşı Rıfat Başoğlu'nun fotoğrafları da yer alıyordu. Bir yandan yazıyı okurken bir yandan da başımda dikilen iki polise ne söyleyeceğimi düşünüyordum. Bu yazılanların Arif'in uydurduğunu, aramızda böyle bir konuşmanın geçmediğini söylesem, ben ona sadece Doğan'la görüştüğümüzü anlattım. Arif bu görüşmeyi üvey kardeşimin benden yardım isteyecek olmasına yorumlamış desem. Büyük yanlış yaptınız Adnan Bey diyen Yalvaç'ın sesiyle kesintiye uğradı düşüncelerim. Hiç konuşmamanız gereken birine her şeyi açıkladınız. Arif'i kastettiklerini sanarak, haber tamamen uydurma dedim. Ben ona sadece Doğan'la görüştüğümüzü söyledim. Kafasına göre bir hikaye yazmış. Haber uydurma değil dedi Yalvaç. Elimizdeki bilgilerle uyuşuyor. Ama daha mühimi bunları Müfit'in öğrenmiş olması. Müfit'i de biliyorlardı. Dünkü görüşmemizi sadece gazeteden öğrenmemişlerdi öyleyse. Belki Müfit'in amileri anlatmıştır bunlara. Demek ki emniyetin içinde de bir gizli çatışma sürüyordu. Bu durumda yanlış yapan ben değil, onlardı. Anlayamadım. Müfit de emniyetten değil mi diye sordum. Kaybettiğim güveni yeniden kazanmıştım. Ama onlar hala bir çuval inciri bok ettin dercesine bakıyordu yüzüme. Geçen gün bizi iyi dinlememişsiniz dedi Yalvaç. Sesi yanlış yapan öğrencisini azarlayan bir öğretmeninki gibi tok ve otoriterdi. Size devleti yeraltı dünyasından temizlemeye çalıştığımızı söylemiştik. Bunun anlamı şu, adamlar hala içimizdeler. Bir dakika, bir dakika diyerek kestim sözünü. Ben soruma yanıt almış değilim. Müfit emniyetten mi değil mi? Emniyet kadrosunda. Peki Doğan olayını soruşturma yetkisi var mı? Yalvaç'ın bakışlarındaki kararlı ifade yumuşamaya başladı. Var ama diyecek oldu. Saldırıya geçmenin tam sırasıydı. Bunun aması falan yok dedim. Adam bana geliyor. Sizlerden de bahsederek bu işi kendisinin soruşturduğunu söylüyor. Yanında da yıllardır birlikte çalıştığım gazeteci arkadaşım var. Bana Doğan hakkında sorular soruyorlar. Ben de tıpkı sizin sorularınızı yanıtladığım gibi onlarınkini de yanıtlıyorum. Ama şimdi siz karşıma geçmiş benden hesap soruyorsunuz. Hatalısınız Adnan Bey dedi. Deminden beri konuşmamızı dinleyen Güngör. Hiç bahane bulmaya kalkışmayın. Doğan'la neler konuştuğunuzu gizlediniz. Yani soruşturmayı engellemeye çalıştınız. Ben soruşturmayı falan engellemeye çalışmadım. Dahası bu nasıl iştir anlayamıyorum diye sürdürdüm yakınmamı. Bu davada ben kime güveneceğim? Kim bu soruşturmanın sorumlusu? Siz mi yoksa Müfit mi? Bunu öğrenmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne dilekçe mi yazmam gerekiyor? Sakin olun dedi Yalvaç. Sizi anlıyorum. Kafanız karıştı ama siz de bize eksik bilgi verdiniz. Hayır diyecek oldum. Hayır filan demeyin boşuna. Size ısrarla Doğan'la neler konuştuğunuzu sorduk. Ailevi meseleler diye geçiştirdiniz. Oysa Doğan tehlikede olduğunu söyleyip yardım istemiş. Bunların hiçbirini anlatmadınız bize. Ama İtirazlarımı dinlemek zahmetinde bulunmadı bile. Bakın dedi. Biz bunak değiliz. Neler konuştuğumuzu çok iyi hatırlıyoruz. Eminim siz de hatırlıyorsunuz. Her şey ortada. Eksik bilgi verdiniz. Doğru söylüyordu. İnkar etmenin anlamı yoktu. Tamam. Doğan'la görüşmemizin ayrıntılarını anlatmadım sizlere. Ne ayrıntı ama diye mırıldandı Güngör. Mırıldanırken bana ters ters bakmayı da ihmal etmemişti. Aldırmadım. Sözlerimi sürdürdüm. Açık konuşmak gerekirse size fazla güvenememiştim. Biliyorsunuz çeteler her yanı sarmış. Müfit'e nasıl güvendiniz diye sordu Yalvaç. Koyu renk gözlerinde kıskançlığa benzer bir parıltı yandı söndü. Çünkü Müfit Doğan hakkında epeyce şey anlattı bana. Siz ise tek bir sözcük bile söylemediniz. Hep benden öğrenmeye çalıştınız. Sinirli sinirli güldü Güngör. Duydunuz mu amirim dedi. Adnan Bey'in güvenini kazanmak için elimizdeki bilgileri ona vermemiz gerekiyormuş. Yalvaç uzatma dercesine kısa ama sert bir bakış attı yardımcısına. Sonra devam etmem için bana döndü. Söylediğim gibi dedim. Müfit konuyu sizden daha iyi biliyormuş gibi geldi bana. Hem Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı çalıştığını söyledi. Oysa siz terörle mücadele birimindeymişsiniz. Yani bu olaya bakan kişi kendisiymiş. Bu sözler Güngör'ü çıldırtmaya yetti. Yalancı puş diye böğürdü. Bir de bizi küçük görüyor. Göstereceğiz biz ona dünyanın kaç bucak olduğunu. Kendine hakim olamıyordu. Öfkeyle arabanın lastiğine bir tekme savurdu. Sonra bana döndü. Bu işe biz bakıyoruz kardeşim. Anladın mı? Müfit değil. Güngör tepinmeyi sürdürecekti ki Yalvaç kendine gel diye uyardı. Sonra bana döndü. Zaten bizim için de önemli olan Müfit değil, Doğan. Bence hala geç kalmış sayılmayız. Bildiklerinizi anlatırsanız bu yanmış ceset olayını bir an önce çözeriz. Bakışlarındaki o karanlık gölge olmasa daha çok güvenecektim bu adama. Bildiklerimin tümünü Arif yazmış ya dedim. Elimdeki gazeteyi sallayarak başka bildiğim bir şey yok. İkisi de yüzlerine kuşkulu bir ifadeyle beni süzdüler. Açıkça sana inanmıyoruz diyorlardı. Haklılardı da ama onlara dün gelen mektuptan söz etmeye hiç niyetim yoktu. Ortalık durulmadan, taşlar yerine oturmadan ne onlara ne de Müfit'e bu konudan söz etmeyecektim. İşte bundan korkuyordum dedim. Korktuğum başıma geldi sonunda. Neden korkuyordunuz dedi Yalvaç. Doğan'ın bana anlattıklarını söylersem daha fazlasını bildiğimi sanacağınızdan. Başından anlatsaydınız sanmazdık dedi Güngör. Yardımcısının benimle tersleşmesinden rahatsız olan Yalvaç sözü yeniden tartıştığımız konuya getirdi. Doğan hakkında bildiklerinizin hepsi bu mu? Evet, Doğan'la ne konuştuysak satırı satırına orada yazılı. Bana bir teklifte bulundu, ben de kabul etmedim. Hepsi bu. Ne belge verdi, ne isim, ne de adres. İsim vermiş diyerek yeniden araya girdi Güngör. Anlamamıştım. Bu herif benim bilmediğim bir şey mi biliyordu? Bir bin başından söz etmiş diye söylendi. Haklısın dedim. Rahatlamıştım. Bu herifin bir bok bildiği yoktu. Başlarında binbaşı lakaplı birinin olduğunu söylemişti. Sanki emin olmak istiyormuş gibi yeniden sordu. Başka isim vermedi mi? Vermedi dedim başımı sallayarak. Güngör'ün gergin yüzünde alaycı bir ifade yayıldı. Peki yarın bir başka gazetede bu davayla ilgili yeni açıklamalarınızla karşılaşırsak? Karşılaşamazsınız. Çünkü bildiğim bir şey yok. Yalvaç uyarır gibi dikkatle baktı yüzüme. Adnan Bey dedi. Sözcüklerin üzerine basa basa konuşuyordu. Bu iş sandığınızdan da önemli. Siz Müfit'in söylediklerine boş verin. Biz bizzat İçişleri Bakanı'nın talimatıyla bu işi soruşturuyoruz. Bildiklerinizi bizimle paylaşırsanız iyi olur. Tıpkı onun gibi ben de sözcüklerin üzerine basa basa neden anlamamakta ısrar ediyorsunuz dedim. Doğan'ın söylediklerini size anlatmamakla hata yapmış olabilirim. Ama tekrar ediyorum. Bu konuda bildiğim başka bir şey yok. Ama öğrenirsem söz önce sizi arayacağım dedim. Bunu yapacağımı sanmıyordum ama onlar da bana güvenmiyorlardı zaten. Yani duygularımız benzerdi. Sadece duygularımız mı? Birbirimize kazık atmak için seçtiğimiz yol da aynı değil miydi? Aramızda en küçük bir güven olmamasına rağmen yardımlaşma vaadinde bulunarak birbirimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorduk. Bir motor gürültüsüyle dağıldı düşüncelerim. Başımı kaldırınca metalik gri bir Toyota'nın yaklaştığını gördüm. Toyota'da 3 kişi vardı. Araba yanımıza gelince arka koltukta oturan iki kişi indi. İkisi de 50'li yaşlarını sürüyor olmalıydılar. Biri kısa boylu ve zayıf, öteki orta boylu ve toplucaydı. Kısa boylunun bir zamanlar siyah olduğunu sandığım gür saçları tümüyle beyazlanmıştı. Orta boylu olanın dikkat çekecek kadar küçük bir kafası vardı. Kafasının en göze batan yeri küçük birer yelkeni andıran kulaklarıydı. Saçlarının dökülmüş olması kulaklarının görkemini daha da artırıyordu. Kısa boylu olanı "Ben Deniz Doktor Orhan" diyerek kibar bir tavırla üçümüzün elini sıktı. Sanki bütün gece kitap okumuş gibi yorgun bir ifade vardı gözlüklerinin ardındaki gözlerinde. İnsana dalgın dalgın bakıyordu. Yelken kulaklı olanı da onu izledi. Ben de Savcı Mürsel. Savcının gözlerinde yorgunluk değil sıkıntı vardı. "Neden buradayım?" der gibi bakıyordu suratımıza. Bizi onlara Yalvaç tanıttı. Aracın sürücüsü bu kısa tanışma törenini camını yarı yarıya açtığı pencereden ilgisizce izliyordu. Onu tanıştırmak görevi de Orhan'a düşmüştü. Yardımcım Ercan. Akademik unvanını söylemeye gerek duymamıştı. O kadar da önemli bir adam değildir havasındaydı. Ercan ise hiç aldırmamıştı onun tavrına. Pencereden bir baş işaretiyle hepimizi selamladıktan sonra "Mezar çok mu uzakta?" diye sordu. Hatırlamak için şöyle bir göz attım mezarlığa. "Biraz uzak," dedim. "Ama yol dar, arabayla gidemeyiz." "Arabaları burada bırakabiliriz o zaman." "Ayaklarımız çamur olmasın," dedi savcı. Sıkıntısı iyice artmış gibiydi. "Toprak hala ıslak." "Merak etmeyin," dedim. "Yürüyeceğimiz yol asfalt." Arabaları burada bırakacağımızı anlayan Ercan da inmişti. Orhan'ın yarı yaşında olmalıydı. Uzun boyluydu. Atletik bir bedeni vardı. Omuzlarına dökülen kumral saçları gün ışığında pırıl pırıl yanıyordu. Arabadan inince gözleri plymouth'uma takıldı. "Şimdi dokunacak," diye geçirdim içimden. Yanılmamıştım. Terbiyeli bir tavırla incitmekten korkarcasına parmağıyla dokundu anka kuşumun kaportasına. Sonra Fransızların Amerikan arabaları için kullandığı deyimi mırıldanarak yaklaştı yanımıza. "Güzel Amerikalı ha." Gülümseyişi hoşuma gitmişti. "Sever misiniz bu arabaları?" dedim. "Şoförlüğü bu arabaların üzerinde öğrendim," dedi. Dayım Kadıköy Bostancı arasında bu arabalarla dolmuşçuluk yapardı. Biz konuşurken savcının bakışları da arabama kaymıştı. Yüzündeki sıkıntılı ifade yerini bir an puslu bir meraka bıraktı. Ama sonra dikkati dağıldı. Yine bıkkın gözlerle bakınmaya başladı. Ötekiler sohbetimizle hiç ilgilenmiyor olacaklar ki konu hakkında tek bir söz bile çıkmadı ağızlarından. Hatta Yalvaç "daha ne bekliyoruz?" der gibi bakınca gerekli işareti alan Güngör "gidelim mi savcı bey?" diye sordu. "Gidelim," dedi savcı. "Belediyeden kimse yok mu?" Başıyla ilerideki tek katlı binayı gösterdi Güngör. İşçilerle birlikte içeride bekliyor. "Siz yürüyün, ben onları alıp geliyorum." Ercan Toyota'dan dışarı metal kaplamalı bir çanta aldıktan sonra Keriman ablanın mezarına doğru yürümeye başladık. "Dayımın bir Ford'u vardı," diye anlatıyordu Ercan. "Kaç model olduğunu unuttum şimdi. Ben o arabada öğrendim şoförlüğü. Sizinki gibi direksiyondan vites. Süspansiyon filan sağlam. Rahmetli dayım kahveyi döşemeye koy bas gaza. Tek damla dökülürse namerdim," derdi. Öyle konforlu araba. O konuşurken birkaç adım önümüzde yürüyen Doktor Orhan'ı izliyordum. Bir sigara yakmıştı. Eski pardösünün kirli yakasına dökülen kepekleri gördüm. Onun da benim gibi boşanmış olduğunu düşündüm bir an. "Alyans var mı?" diye sol eline baktım. Vardı. "Bu arabaları ortadan kesip uzattıklarını biliyor muydunuz?" diye sordu Ercan. "Biliyordum. Bizim dolmuşçular daha çok yolcu almak için bu arabaları ortadan kesiyor, araya ek yaparak bir sıralık daha yer kazanıyorlardı. Böylece arabalara iki sıra yerine 3 sıra koltuk konulmuş oluyordu. Babam buna çok kızıyordu tabii. Tatsız bir iş," dedim. "Bu arabalar orijinal haliyle güzel. Haklısınız ama dolmuşçular ne yapsın, ekmek parası." Orhan Amerikan arabaları sohbetimizden sıkılmış olacak ki geriye dönerek "Ne zaman gömülmüş taneniz?" diye sordu. Bunu sorarken yardımcısını küçümseyen bakışlarla süzmeyi de ihmal etmemişti. "Bir yıla yaklaşıyor." Yanıtlarken onun yanına gelmiştim. "Hımm," dedi. Önemli bir mesele çözüyormuş gibi dalgınlaşmıştı. Yan yana biraz yürüdükten sonra yeniden bana döndü. "Şansımız varsa 4. evre başlamamıştır." Soran gözlerle baktığımı görünce 4. evrede DNA testi için elverişli doku bulmak zordur. Çürüme epeyce ilerlemiştir. Ceset neredeyse iskelet haline gelmiştir. Tabii sabunlaşma olmadıysa. "Ne sabunlaşması?" diye sordum. Sorarken de yardım umuduyla bir an Ercan'a baktım. Ercan, "bizim hoca yine başladı. Allah sana kolaylık versin," dercesine sıkıntıyla başını sallamakla yetindi. "Efendim," dedi Orhan sigarasının külünü silkeleyerek. "Nadir de olsa cesetlerde sabunlaşma dediğimiz olay görülür. Yani ceset çürümez, uzun süre dış görünüşünü muhafaza eder. Annenizin bedeni şişman ve yağlı mıydı?" Adamın neden bahsettiğini konusunda hiçbir fikrim yoktu. Yine de yanıtladım. "Hasta ölmeden önce kilolu sayılırdı." "Öldüğünde," diyorum efendim. "Kanserdi, epeyce zayıflamıştı. Şu halde sabunlaşmanın olması zor. Alkolik de değildi herhalde. Anlayamadım. Neden sordunuz? Çünkü efendim bilhassa alkoliklerde yaşanır bu sabunlaşma olayı. Başımı çevirip Ercan'a baktım yeniden. Alaycı bir gülümsemeyle Orhan'ın arkasından başını sallayıp duruyordu. Anladığım kadarıyla enteresan bir adamdı bu Orhan. Yok efendim dedim. Ben de bıyık altından gülerek alkolik değildi. O zaman sabunlaşma olmaması lazım. Fakat hocam diyerek konuşmaya katıldı Ercan. Bu arada o da adımlarını hızlandırıp bizimle birlikte yürümeye başlamıştı. Asıl önemlisi çürümemiş doku bulmamız. Biliyorsunuz kemiklerden alınan örneklerde DNA tespiti biraz zaman alıyor. Ercan'ın Orhan'ı kışkırtıp daha çok konuşturmak için böyle davrandığını anlamıştım. Herhalde bu adama başka türlü katlanamıyordu. En önemlisi kan dedi Orhan. Bunu söylerken burnunun üstüne düşen gözlüklerini eliyle geri doğru itmişti. Eğer taze kan olsa DNA testi çok kolay yapılabilir. Ama öleli bir yıl oldu diyorsanız bu iş bizi zorlayabilir. Öyle mi dedim. Sesimi biraz kaygılı çıktığını fark eden Orhan. Ama merak etmeyin dedi. Teknik çok ilerledi. Amerika'daki FBI laboratuvarlarında usul neyse biz de aynısını uyguluyoruz. Hatta daha da ilerisi dedi Ercan. Onlar da üzerinde çalışacak ceset bulmak sorun oluyor. Bizde kimsesiz cesetten çok ne var? Yardımcısının kendisiyle alay ettiğinin farkında olmayan Orhan hemen bu konuya açıklık getirmeye başladı. Yanlış Ercan evladım, yanlış dedi. Bunu söylerken sağ işaret parmağını hafifçe yardımcısına doğru sallamayı ihmal etmemişti. Onlarda bizden daha çok kimsesiz ceset var. Ama onların yasaları daha sıkı olduğu için üzerinde çalışacakları kadavra bulmakta zorlanıyorlar. Bu yanlışlığı giderdikten sonra gözlerinde güven veren ışıltılarla bana döndü. Kalbinizi ferah tutun. Öyle ya da böyle. Bu testten mutlaka sonuç alırız. Teşekkür ederim dedim. Bu çok önemli. Ercan yöneticisiyle alay ettiğimi sanarak başını çevirip sessizce kıkırdadı. Oysa teşekkür ederken içtendim. Yanan cesedin Doğan'a ait olup olmamasının belirlenmesi en önemli sorunun yanıtını verecekti. Aramızda bu konuşmalar geçerken hemen arkamızdan gelen Yalvaç ile savcı ağızlarını açıp tek bir sözcük bile söylememişlerdi. Ne aralarında ne de bizimle konuşmadan başlarını hafifçe öne eğmiş, düşünceli adımlarla ardımız sıra yürüyorlardı. Keriman ablanın mezarına ulaşıncaya kadar Orhan sanki karşısında ilk otopsisini yapmaya hazırlanan pratisyen bir doktor varmış gibi çürümenin öteki üç evresini de anlatmıştı bana. Söyledikleri ilginç olduğu kadar korkunçtu. Hiç duymamayı isterdim ama beni asıl şaşırtan Orhan'ın ölüler hakkında anlattıklarından çok Keriman ablanın mezarı oldu. Mezarı görünce şaşkınlıktan dilimi yutacaktım neredeyse. İki taşın bulunduğu mütevazi mezar nakışlı mermerlerden oluşan bir anıta dönüşmüştü. Önce yarı şaşırdım galiba diye düşündüm. Sağa sola bakındım. Yo, işte buraya kadar uzanan asfalt yol. İşte mezarın yanındaki akasya ağacı. İşte 10 adım ileride bilmem kimin hayrat içinde açtırdığı çeşme. Duraksadığımı fark eden Yalvaç yanıma geldi. Ne oldu diye sordu. Bir dakika bir dakika diyerek mezara yaklaştım. Mermerin üzerindeki Fatiha yazısının altındaki isme baktım. Keriman Kaya yazıyordu. Yazıyı Yalvaç da okumuştu. Soyadınız Sözmen değil mi diye sordu. Sözmen dedim ama mezar yeri burası. İlk isim de doğru. Ama soyadı tutmuyor. Bir de Yalvaç heyecanlanmaya başlamıştı. Bir de mezar yaptırılmış. Burası böyle değildi.